Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi daima üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programında yine beraberiz. Bu programımızda Altun Silsile'nin mürşitlerini sözleriyle, halleriyle konuşmaya çalışıyoruz. Bugünkü misafirimiz Altun Silsile'nin 30. halkası Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri. Aziz dinleyenlerim, bu Altun Silsile olarak ifade ettiğimiz veya daha tasavvufi tabirle Sadat-ı Kiram, kıymetli kerem sahibi seyyidler olarak ifade edilen bu yol, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Bekir Sıddık kapısıyla başlayıp önce gerçekten o Orta Asya coğrafyasına, yani İran kanalıyla Orta Asya coğrafyasına, daha sonra Hindistan coğrafyasına doğru böyle etrafını sulayan bir nehir gibi büyük bereketler vererek akıp gidiyor. Ve Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri ile de tekrar Orta Doğu'ya, yani Şam, Halep, Bağdat coğrafyasına, oradan da özellikle Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri ile de Anadolu coğrafyasına, Kafkaslara ve Balkanlara doğru büyük bir manevi yol açılmış oluyor. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri sanki bir Osmanlı çınarı gibi. Böyle yaşadığı coğrafyanın hemen hemen her tarafına çiçekleri açmış, meyvesini vermiş bir insan. Allah Teala ona belki kısa bir ömür vermiş ama bu kısa ömürde de çok büyük başarılara ona lütfetmiş. 1779 yılında dünyaya teşrif ediyor. 1827 yılında, yani 49 yaşlarında vefat ediyor. Ama 49 yıllık bir ömrün içerisine de hem zahiri ilimleri, hem batini ilimleri, hem de bu zahir ve batın bütünlüğü içerisinde büyük bir irşad hareketini Allah Teala bu güzel kuluna nasip ediyor aziz dinleyenlerim. Tabi Halid Bağdadi Hazretleri nesebi baba tarafından Osman bin Affan'a, anne tarafından da Hazreti Ali radıyallahu anh efendimize ulaşıyor. Lakabı Ziyauddin, yani dinin ışığı, ve diğer taraftan da Osmani diye anılmışlar. Allah Teala aziz dinleyenlerim, farklı kullarına, yarattığı kullara farklı istidatlar veriyor. Kimisi çok zeki oluyor. Kimisinde manevi hasletler çok daha fazla gelişebiliyor. Halid Bağdadi Hazretleri bir taraftan keskin zekası, kuvvetli hafızası, sağlam iradesi, çalışkanlığı sebebiyle zamanın akli ve nakli ilimlerinde gayet yüksek bir mertebeye ulaşıyor. Öyle ki sadece nakli ilimler dediğimiz klasik dini ilimleri değil, diğer taraftan astronomi, matematik, hendese, bütün bu ilimlerde büyük bir derinliğe ulaşıyor. Ancak bunlarla beraber hep bu Allah dostlarında gördüğümüz, onların hayatına akseden takva yönü. Ömrü gerçekten Hazret'in züht ve takva ile geçiyor. Kur'an-ı Kerim'in esrarına son derece vakıf bir zat ve alimlerin alimi lakabını alıyor. Şems-ü Şumus deniyor kendisine. Yani güneşler güneşi. Güneşlere ışık veren bir güneş adeta. Tabi talebelik sürecinin bir talebelik dönemi vardır, bir de icazet dönemi vardır. İcazet almadan da Hazret talebeyken bile ilimde temayüz ediyor. Herkesin alakasını çekmeye başlıyor. Tabi yetiştiği coğrafya o zamanlar Osmanlı coğrafyasıdır. Süleymaniye mutasarrıfı, yani şu anda Kuzey Irak'ın hudutları içerisinde olan Süleymaniye mutasarrıfı Abdurrahman Paşa, onun ilim ve irfanına hayran kalmış ve isterseniz Süleymaniye medreselerinden herhangi birisinde ders verebilirsiniz diye kendisine teklif etmiş. Ancak Mevlana Ziyaddin Hazretleri az önce ifade edildiği gibi bir taraftan ilim ehlidir ama daha genç yaştan da büyük bir takva ve züht hayatı kendisinde görülmektedir. Onun için de Hazret büyük bir hürmetle henüz icazet almadığı için efendim diyor ben daha bu hizmetin ehli değilim. Sebebi henüz diyor icazet almadım. İcazet almadığım için de her ne kadar bu işi verebilecek bir durumda olsam da ilim edebine uygun olarak ben şu anda talebeliğime devam ediyorum. Tedebbuatıma devam ediyorum. Ama kürsüye geçip de ders vermek durumunda değilim. Bir taraftan bu ilmi hayatı devam ederken yine hayatında en çok görülen hususlar onun nafile ibadetlere devam ettiği, Allah'a yönelmeyi hep arzu ettiği, hakimler, valiler ve idarecilerle bu sebeple de çok oturup kalkmayı tercih etmediğini görüyoruz. Tabii Hazret'in iç dünyasında büyük bir heyecanla başlamış. Aziz dinleyenlerim, özellikle bu heyecan yolculuğunu Hazret'in böyle çok güzel ifade edildiği için muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Altın Silsile adlı eserinden böyle aksatmadan okumak istiyorum. Araya girmeden inşallah. Daha sonra tabi Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri 7 sene kadar ders okutuyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e duyduğu engin muhabbetin sebebiyle 1805 senesinde henüz 26 yaşındayken Hicaz seferine çıktı. Yolda Şam alimlerinden çok hürmetler gördü. Bu arada Mustafa Kürdi adında bir zattan Kadiri icazeti aldı. Ancak o tevazu ve mahviyet içinde bulunuyor. Kendisinin kemalat yolunda daha da mesafe kat etmesi gerektiğine inanıyordu. Bunun için Medine-i Münevvere'ye vardığında kamil bir veli bulup ona teslim olarak maneviyatını ilerletmek arzusundaydı. İşte o büyük ilim deryası bu halete ruhiye ile Medine-i Münevvere'ye vardı. Bir gün orada nur yüzlü bir zata rastladı. Yemenli olan bu hak dostunun manevi cazibesine kapılarak tıpkı cahil birinin alim bir zattan nasihat istemesi gibi ondan öğüt talep etti. O zat ise şöyle buyurdu. Halid, Mekke-i Mükerreme'ye vardığında Kabe'de şayet edebe mugayir bir şeyi görürsen muhatabın hakkında hemen suizanına kapılıp da kendi kendine yanlış bir yorumda bulunma. Gözünü ve kalbini ayıp ve kusur aramaktan uzak tut, iş dünyanla meşgul ol. İlk bakışta kapalı bir ikaz mahiyetinde görülen bu ifade gerçekten Halid Bağdadi Hazretleri ile onu asıl mertebesine iletecek olan Pir-i Kamil Abdullah Dehlevi arasındaki esrarengiz bir zuhurata da işaret. Ancak Mevlana Halid Mekke-i Mükerreme'ye vardığında oradaki manevi feyzin heyecanıyla adeta bir gönül sarhoşluğu içinde bulunmaya başladı. Tabi bir cuma günü dağınık kıyafetli, garip görünüşlü, nur yüzlü bir derviş gördü. Dervişin Kabe'ye sırt çevirip kendisine nazar etmesi üstadın dikkatini çekti. İçinden şu zat Kabe-i Muazzama'ya karşı lazım olan edebi göstermiyor. Arkasını Kabe'ye dönmüş vaziyette oturuyor diye düşündü. Bu esnada tam sadır sadıra olan o zat Halid-i Bağdadi'ye yaklaştı. Bilmez misin ki mümine hürmet Kabe'ye hürmetten daha eftaldir. Çünkü kalp nazargâh-ı ilahidir. Selim bir kalp Beytullah'tır. O halde yüzümü sana, sırtımı Kabe'ye çevirmeme niçin itiraz ediyorsun ki? Medine-i Münevvere'de o salih kişiden dinlediğin nasihatları ne çabuk unuttun dedi. Bu sözler üzerine Mevlana Halid, bu kimsenin sıradan biri değil, büyük velilerden olduğunu idrak ederek özür diledi. Hemen ellerine sarıldı. Ey salih zat, ne olur bana himmet et. Beni talebeliğe kabul et dedi. Esrarengiz derviş ise ufukların sırlı derinliklerine bakarak senin fütühatın bu bölgede değildir dedi. Sonra eliyle Hindistan yönüne işaret ederek sana oradan işaret gelecek ve fütühatın orada olacak. Hindistan coğrafyasından. Yani manevi terbiyesinin Hindistan'ın Delhi şehrinde bulunan Abdullah Dehlevi Hazretlerinin irşadında kemale ereceğini işaret etti. Bu ifadeler Mevlana Halid Hazretlerine derinden tesir etti. Hac vazifesini ifadan sonra memleketi Süleymaniye'ye döndü. Tekrar ilim okutmaya başladı. Takvası ve güzel halleri her geçen gün artıyordu. Fakat gece gündüz Hindistan'ı düşünüyor. Bu sebeple üzerinde daima hasret ve ızdırap eserleri görülüyordu. Fazla zaman geçmemişti. Halid Bağdadi Hazretleri bu halete ruhiye içinde manevi ihtilaçlar yaşarken bir gün Abdullah Dehlevi Hazretlerinin talebelerinden bir zat oraya geldi. Ona Hindistan'daki üstadından bahsedince Mevlana Halid Hazretleri bunun beklediği işaret olduğuna iyice kanaat getirdi. Derhal yol hazırlıklarına başladı. Medreseyi ve talebeleri bıraktı. Ancak kendisini çok seven talebeleri ve ahali onu Hindistan'a göndermek istemiyorlardı. Gideceği memleketin siyasi bakımdan son derece karanlık, tehlikeli bir yer olduğunu, bu sebeple hayatından endişe ettiklerini söylediler. Bütün bunlara rağmen Halid Bağdadi, rahmetullahi aleyh, Musa aleyhisselamın ilahi bir emirle Hızır aleyhisselamı arayıp bulmak, ondan hikmet tahsil etmek yolunda gösterdiği azmi kendisine örnek alarak ''Abi hayat arıyorsan karanlığa gitmelisin'' dedi. ''Hayat suyunu içmek istiyorsan karanlığa doğru yolculuğunu yapacaksın'' dedi. Hindistan'a gitmekte kararlı olduğunu ifade etti. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh kısa zamanda hazırlıklarını tamamladı. Dehlevi Hazretlerinin müridiyle yola koyuldular. Bütün varlığını kaplayan, üstadına kavuşma iştiyakıyla dağları ve ovaları aşmaya başladı. Uğradığı her şehirde ilmi ve ruhaniyetiyle derin tesirler bırakıyor, ayrılırken şehrin alimleri, valisi, kumandanları, halkı tarafından büyük bir hayranlık ve alakayla uğurlanıyordu. Bu yıllarda Mevlana Validi Hazretleri herhalde 27 yaşlarında filan. Bu arada Lahor şehrine bağlı bir kasabada Mazhar Can-ı Canan Hazretlerinin halifelerinden Allame Mevlana Senaullah'ı ziyaret etti. Kendisi burada başından geçenleri şöyle anlatıyor. Bu kasabada bir gece kaldım. Rüyada Abdullah Dehlevi Hazretlerinin beni kuvvetle kendine doğru çektiğini gördüm. Hayretler içinde uyandım ve Mevlana Senaullah'ın huzuruna gittim. Ben daha bir şey söylemeden, ey Halid, kardeşimiz ve seyidimiz olan Abdullah Dehlevi'nin huzur ve hizmetlerini cana minnet bilmeli. Ey Halid, onun huzurunda ve hizmetinde bulunmak, sana vaat olunan nimetlere kavuşman için yegane vesiledir. Bu vesileye sımsıkı sarıl, İhlas ve teslimiyet düsturunu bir an bile unutma. Bunun üzerine derhal oradan ayrılarak Delhi'ye doğru yola çıktım. Yemin ederim ki üstadımın huzuruna varmadan 40 gün evvel onun latif manevi esintileri ve işaretleri bana gelmeye başladı. Hatta muhterem üstadım benim yolda olup feyiz menbaı eşiğine gelmekte olduğumu dostlarından bazılarına da haber vermiş. Ve Mevlana Halit Bağdadi Hazretleri bir sene süren bir yolculuktan sonra Delhi'ye vardı. Yol için yanına aldığı bütün eşyayı da fakirlere infak etti. Kendi kendine, "Ey Halit, bütün ömrün liderlikle geçti. Biraz da kendini o şaha hizmet eden bir köle yap." diyerek hemen Abdullah Dehlevi Hazretlerinin huzuruna koştu. Üstadından Nakşibendiye yolunun bütün esaslarını büyük bir dikkat ve iştiyakla alıp hayatına tatbik etmeye başladı. İlmi derecesini bir tarafa bırakarak mütevazi bir şekilde üstadının hizmetinde manen mesafe kat etmeye gayret ediyordu. Dergahın hizmetlerine koşuyor, temizlik yapıyor, dervişler için abdest suyu hazırlıyor. Bunun dışında kalan vakitlerde de hep zikir, murakabe ve mücahede ile meşgul oluyordu. İhvan, sohbet ve zikir için toplandığında Mevlana Halit en arka safta ayakkabıların yanında otururdu. Hizmet ve sohbet haricinde ise insanlara karışmazdı. Hücresinin kapısını kapatır, zikir ve ibadetle meşgul olurdu. Abdullah Dehlevi Hazretlerinin ileri gelen talebelerinden Şeyh Ahmet Said şöyle der: "Mevlana Halid'in hücresi üstadımızın huzuruna geldiği günden memleketine döndüğü ana kadar hep kapalı durdu. O zaruret olmadıkça dışarı çıkmazdı. Derunundaki sırrı bir alemde yaşıyordu. Bu ruhani haller neticesinde çok yüksek mertebelere nail oldu. Hakka vasıl olmak isteyen müritlerin de böyle olmaları lazımdır." Şeyh Ahmet Said Hazretleri'nin sözü bu. Bu esnada senelerden beri ilmini, kabiliyetlerini işiten Delhi alimleri ve şeyhleri Mevlana Halit'le görüşmek üzere geliyorlardı. Ancak o öyle bir yalnızlık içine gömülmüş, kendi ruh deryasına dalmış vaziyetteydi ki onlara, "Fakir buraya geliş maksadıma ulaşmadan hiçbir şeyle meşgul olamam. Beni mazur görün." diyerek haber gönderiyordu. Dışarıdan gelen misafirlere hoş geldine gidilir nezaketine uyarak da Hindistan'ın büyük velisi Şah Abdülaziz Hazretleri de ziyaretine gelmişti. Yanındaki müridi Mevlana Halid'e, "Hindistan'ın üstadı sizinle görüşmek istiyor." dediğinde Halit Bağdadi yine aynı nezaketle, "Kendisine selamımı söyleyiniz. Maksadıma ulaştıktan sonra bizzat ben onun ziyaretlerine geleceğim." cevabını verdi. Halit Bağdadi bir gün hela taşlarını temizleme işinde bir hayli yorulmuştu. Nefsi bir an onu zayıf bulup gönlüne bir takım vesveseler vermeye başladı. "Ey Bağdat ve Şam diyarının eşsiz ilim deryası! Ey Ağniya ikliminin Mevlana Halidi! Deli mi, veli mi olduğu belirsiz bir kişinin sözüyle kalktın, nice yollar aşarak ta buralara geldin. Hani aradığını buldun mu? Baksana, ortada ne talim terbiye var, ne seyri sülük. Aylardır gece gündüz sana temizlikten başka ne yaptırdılar? Bu muydu senin aradığın ledünni ilim?" Bu tehlikeli iva karşısında şiddetle irkilen Halit Bağdadi Hazretleri, nefsinin önüne çekmek istediği gaflet perdesini ihlas, samimiyet ve teslimiyet saygıyla derhal parçalayarak, "Ey nefsim, şayet mübarek hocamın verdiği şu şerefli vazifeyi minnet bilmeyip bir nefes bile ondan imtina edecek olursan, sana yerleri süpürgeyle değil, sakalımla süpürtürüm." Onun bu halini Abdullah Dehlevi Hazretleri uzaktan tebessümle seyrediyordu. Bu hadiseyle birlikte nefsinin son hamlelerini de mağlup eden Mevlana Halid'in kovasını ve süpürgesini artık meleklerin taşımaya başladığını gördü. Hazreti Pir bu müstesna talebesini yanına çağırdı. "Oğlum Halid, ilimde eşsiz bir mertebeye ulaşmıştın. Ancak onu maneviyatla tezyin etmen gerekiyordu. Bunun için de nefis terbiyesi, kalp tasfiyesine ihtiyacın zaruriydi. Yoksa nefsin seni gurur ve kibir bataklığına sürükleyip helak edecekti. Elhamdülillah ki şu an nefsini ayaklar altına alarak kemalatın zirvesine tırmandın, artık işin meleklere kaldı. Evladım, kendilerine intisap etmiş olduğumuz şeyhlerimiz, seyyidlerimiz, şeriat, tarikat, hakikat ve marifete ermiş kimselerdir. Şimdi sen bir müceddit olarak onların bir halkası oldun. Artık bütün iklimlerin irşadı seni bekliyor. Allah himmetini âli eylesin. Abdullah Dehlevi, hizmet, mücahede ve çetin riyazatlarla vazifelendirdiği bu büyük talebesiyle bundan sonra sık sık halvet oldu. Hususi ve deruni dersler okuttu. Daha 5 ay geçmeden Üstadı Abdullah Dehlevi ona huzur ve müşahede ehlinden olduğunu müjdeledi. Mevlana Halid rahmetullahi aleyh üstadının göz bebeği haline geldi. Basit hizmetleri dahi büyük bir tevazu ile ifa ederek nefsini iyice küçük düşürüyor, ağır riyazatlarla nefsinin arzularını kırmaya gayret ediyordu. 10 ay sonra zamanının bir tanesi hak dostlarının numune-i imtisali haline geldi. Nihayetinde üstadı ona Nakşibendiye, Kaderiye, Sühreverdiye, Kübreviye ve Çeşdiye tarikatlarında tam ve mutlak icazet verdi. Bunların yanında hadis, tefsir, tasavvuf gibi ilimlerde ve kendi hazırladığı hizip ve evradı rivayet etme hususunda da icazet verdi. Sonra da kat'i bir emirle memleketine gidip maneviyata susamış insanları irşad etmesini söyledi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bir Hindistan yolculuğu muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi üstadımız tarafından, aziz dinleyenlerim, bu şekilde bir hulasa edilmiş. Ancak burada gördüğümüz üstad Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri gerçekten o zirvelere insanı taşıyacak büyük bedelleri ödemiş oluyor. Bir tarafta ilim var, etrafında itibarlar var, hürmetler var, saygılar var. Bunlar hepsi güzel ama insanın bir kalp tasfiyesine, bir nefis tezkiyesine ihtiyacı var. Onu da gidiyor ta Hindistan coğrafyasında alıyor, yükleniyor ve üzerine de büyük bir emanet alıyor. Artık Hindistan'da durmak yok. Şimdi Şam'a, Bağdat'a döneceksiniz ve orada irşada başlayacaksınız. İşte bu irşattan sonra aziz dinleyenlerim, gerçekten Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin belki geriye kalan bir 20 yıllık ömrü bu coğrafyaları adeta dokumakla geçiyor. Gerek Anadolu'da, gerek Kafkaslar'da, gerek Balkanlar'da Sadat-ı Kiram yolunda giden bu yolların büyük bir kısmı hepsi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin yetiştirdiği halifelerle oluşan kollardır. Cenab-ı Hak bazı kullarına da böyle büyük bir muvaffakiyet ihsan ediyor. Allah onlara rahmet eylesin ve onların yolundan giden güzel insanlara da başarılar ihsan eylesin aziz dinleyenlerim.